Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatını dilimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret gösterdiğimiz bu programdan hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Tabii ki bu hayatta en önemli vazifemiz yegane örnek olan, yegane örnek önder olan Efendimiz Aleyhisselam'ı gücümüz yettiği kadarınca tanıyabilmek, onunla aynileşebilmek, ona yaklaşabilmek, onu tanıyıp onun gibi güzel bir kul olabilmek. En büyük hedeflerden birisi budur. Gerçekten peygamberler insanların terbiyesi bakımından çok önemli şahsiyetlerdir. Onlar beşeriyetin mürebbileridir, gerçek mürebbileri onlardır. Cenab-ı Hak kıyamette cehenneme giden insanlara niçin bu cehenneme düştünüz sorusunu sorarken tekrar etmiş olduğu bir ifade bulunmaktadır ayet-i kerimelerde. Elem ye'tikum rusulukum yetlu aleyküm ayatina veya rusuluna. Size bizim ayetlerimizi okuyan peygamberler gelmedi mi? Size peygamberler gelmedi mi? Size benim dinimi anlatan ve öğreten peygamberler gelmedi mi diye sualler soracağını ifade ediyor. Demek ki Allah'ın dinini Cenab-ı Hak'tan vahyen alıp insanlara tebliğ etme, öğretme, örnek olma, önder olma, bu bakımlardan peygamberlerin yerleri doldurulmaz bir önem ve yücelik arz ediyor kıymetli kardeşlerimiz. Dolayısıyla yine Efendimiz Aleyhisselam'a Muhsin İlyas Subaşı'nın ifade ettiği gönül sözleriyle başlayarak bugün inşallah Allah'a kullukta, özellikle Cenab-ı Hakk'a teslimiyette Efendimiz bizlere nasıl örneklik sundu, hangi örnekler var bu hususta, onlar üzerinden Cenab-ı Hakk'a kulun teslimiyetini, teslim olmasını dilimiz döndüğü kadar arz etmeye çalışacağız. Şairimiz şöyle diyor: "Bir gönül mevsimi kapına geldim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Seninle ağladım, seninle güldüm. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Zamanın dilinden gönlüme aktın. Kaç hamı pişirdin, erittin, yaktın. Beni benden aldın, bana bıraktın. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Hüsnündeki nuru gördü melekler. Sırrını bizlere verdi melekler. Seninle murada erdi melekler. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Güneş ellerinde olsun her sabah. Arayan gölgeni bulsun her sabah. İnsanlık kapını çalsın her sabah. sevgilim, sultanım, efendim benim. Bu şekilde şairimiz gönül muhabbetini, gönül sözlerini Efendimiz'e arz ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize her konuda örnek olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ı tanıma, ona iman etme, Cenab-ı Hakk'ı sevme, ona tazim göstermede sevgili Peygamberimiz bize en güzel örnekler takdim ettiği gibi bir kul Allah'a nasıl teslim olur? Bir kul Allah'ın dinine, Allah'ın kaza ve kaderine nasıl teslimiyet gösterir? Bunun da şüphesiz en güzel örneklerini sevgili Peygamberimiz onun hayatında görüyoruz. Aslında teslimiyet kalbin bir amelidir. Kalbin bir fiilidir. Ve Allah tarafından haber verilen konularla ilgili olarak her türlü şüpheden, emirlere ters düşen nefsani arzulardan, ihlasla bağdaşmayan isteklerden, ilahi takdire ve şer-i şerife itiraz illetinden kurtulmak demektir. İlahi takdire ve şer-i şerife, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, şeriatın emirlerine itiraz illetinden kurtulup tam teslim olmak, razı olmak ve onlara gönülden boyun eğmektir. Ama tabii ki hani dergahların kapısında yazılır veya dergahların uygun yerlerinde bu hattın, bu levhanın olduğunu görürüz. Oraya büyük bir levha halinde "Ah teslimiyet" diye yazarlar. Demek ki teslimiyetten bahsetmek kolay, onunla ilgili konuşmak kolay ama bu işin talimini yapanlar, bu işin terbiyesini yapanlar hem kendi nefislerinde hem de talebelerinin üzerinde bunun taliminin terbiyesini yapanlar bu noktada o kadar zorlanmışlar ki, işin zorluğunu fark etmişler ki bunu beyan sadedinde "Ah teslimiyet, teslimiyet çok güzel bir şey ama teslimiyet çok zor bir şey" anlamında bu sözü söylemişlerdir. Çünkü bu teslimiyet halinin insanın gönlünde oluşabilmesi için insanın iç aleminde bir itminan derecesinde Cenab-ı Hakk'a bir güven duygusu oluşması lazım. Bu ise yani gönlümüzde Cenab-ı Hakk'a tam bir tevekkül, tam bir dayanma, tam bir güvenme duygusunun oluşması için de o tevekkül ettiğimiz varlığın her yönden kendisine güvenilebilecek bir hususiyette olmasını gerektirir. Tam bir tanıma hali, tam bir dayanma hali. Dolayısıyla biz teslimiyetimizi yalnız Allah Teala'ya yönlendirebilmek ve ona hasedebilmek için şu şarttan oluşması gerekiyor. Hepsi marifete dayalı, hepsi imana dayalı. Öncelikle tüm güç ve kudretin sadece Allah'ta olduğunu bilmemiz lazım. Yani bu tesbihatı biz devamlı yapıyoruz. Ayet-i kerimelerde bu ifadeler geçiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Bütün güç ve kuvvet, bütün enerji, bütün hareket, hatta gördüğümüz varlıklardaki her türlü hareket kabiliyeti, canlılık emaresi de hepsinin kaynağı Yüce Rabbimizdir. Yani gücün, kuvvetin yegane sahibi O'dur. O istediği şekilde o gücünü, kuvvetini tasarruf eder. Kullarına dilediği kadar ondan verir ama o istemeden, o kuvvet vermeden bir parmağımızı bile kımıldatmamız, bir yaprağın bile kıpırdaması veya düşmesi, rüzgarın en ufacık bile bir rüzgarın esmesi mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle bunu görmemiz, bu tevhid şuuruna ermemiz, bütün gücün ve kudretin yalnızca Allah'ta olduğunu tanımamız ve görmemiz gerekiyor. İkinci olarak Allah'ın izni olmadan hiçbir varlığın fayda ya da zarara güç yetiremeyeceğini kesinlikle bilmemiz lazım. Hani Efendimiz Aleyhisselam terkisini almış olduğu İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya yaptığı nasihatte ya veled ihfazillâhe yahfazke, sen Allah'ın hukukunu koru ki Allah da senin hukukunu korusun. Sen Allah'ın hukukunu, Allah'ın emirlerini gözet ki Allah'ın yanında bulasın. Şunu bil ki Allah sana bir fayda vermek istediği zaman bütün yeryüzündeki insanlar, varlıklar bir araya gelseler kesinlikle o faydayı, faydanın sana gelmesine engel olamazlar. Allah sana bir zarar vermek, zarara ulaşmasını murad ederse yine yeryüzündeki bütün mahlukat bir araya gelse o zararı senden defedemezler. Allah'ı böyle tanı, böyle iman et. Nitekim Fatır suresinde Yüce Rabbimiz kendisine hamd edilmesini işte melekleri kanatlı olarak ulu ecnihatin mesne ve sülase ve rubah, ikili, üçlü, dörtlü ve ilahirihi muhtelif kanatlarda meleklerin yaratıldığını ifade ettikten sonra yani kainattaki sistemin Allah'a bağlı olduğu, yani melekleriyle, gökleri, yerleriyle buradaki bütün sistemin sahibi, müdebbiri, hakimi Yüce Rabbimiz öyle bir hakim ki, öyle bir sahip ki devam eden ayet-i kerimede مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Allah bir kuluna bir rahmet eriştirmek istediği zaman, bir rahmet kapısını açtığı zaman onun, hiç kimse onun kapatması mümkün değil. Onu kapatacak hiçbir kuvvet ve kudret söz konusu değildir. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Allah da o kapıyı kapattığı zaman, rahmet kapısını, artık ondan başka açabilecek de bir kudret yoktur. Siz Allah'ı böyle tanıyın, ona böyle itimat edin. Bir diğer, her şeyin fani ancak Allah'ın baki olduğuna tam olarak bunu kabullenmek ve bunu içimize sindirmek, bunu bir şuur haline getirmek gerekiyor. Yani belki bilgi olarak biliyoruz ama çoğu zaman da fani varlıklara haşa Allah'tan daha fazla insanın bel bağlaması söz konusu oluyor. Evladına bağlıyor, malına mülküne bağlıyor. Dünyanın adeta ebedi olacakmış gibi bir his onun gönlünü bürüyebiliyor. Halbuki şu ayetleri devamlı okuyoruz. Kullu men aleyha fan ve yebqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Yeryüzünde yaşayan ne kadar canlı varlık varsa hepsi fanidir. Hepsi yok olacaktır. Ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Kullu şeyin halikun illa vechhe lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Her şey helak olacak, yok olacak. Ancak Cenab-ı Hakk'ın zatı ve baki kalacak. Hüküm ona aittir ve dönüşümüz de ona olacaktır. Dolayısıyla mümin kulun kalbinde Efendimiz Aleyhisselam'da olduğu gibi her şeyin fani, yalnız Allah'ın baki olduğu inancı oluştuğu zaman bu kez gönülde Allah'a teslimiyet, Allah'a tevekkül duygularının arttığını, kuvvetlendiğini görebiliyoruz. Yine her şeyin Allah'a muhtaç, Allah'ın ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını bilmemiz lazım. Yani bütün çünkü imkanların, nimetlerin, her şeyin sahibi o. Allah'a muhtaç olmayan kimse var mı? Her birimiz, bütün zerrelerimize varıncaya kadar soluduğumuz havadan bizzat varlığımız, hayatımız, canımız, yediğimiz, içtiğimiz, havamıza, suyumuza ve diğer bütün ihtiyaçlarımıza varıncaya kadar, hücrelerimizin hayatiyetine varıncaya kadar hep Yüce Rabbimizin o muhyi sıfatının, mümit sıfatının, rızak sıfatının tecellileri altında biz efendim bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Yani ona muhtaç olmamak ne mümkün? Ayet-i kerimenin ifadesiyle ya eyyühen nasu entumul fukara ilallah. Ey insanlar, hepiniz Allah'a karşı son derece fakirsiniz, muhtaç, her şeyiniz Allah'a bağlıdır. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise çok zengindir. Hiçbir varlığa, hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye layıktır Cenab-ı Hak. Şimdi bu şekilde gerçekten tam bir muhtaçlık içerisinde olduğumuzu Allah'a karşı bilince yine bu teslimiyet duygularının oluşmasına zemin oluşturuyor. Ve bir benzerinin de bulunmadığına Cenab-ı Hakk'ın kalben iman etmeli ve bu imanı itminan derecesine ulaştırmalı. Bu şartlar, yani tam bir marifetullah duygusu kalpte teşekkül etmesiyle beraber, o zaman da ne olur? Teslimiyet hali gerçekleşmeye başlar. Cenab-ı Hak hepimize lütfeylesin. Şimdi bu teslimiyetin nasıl olabileceğini, muhtelif olaylar karşısında Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a nasıl teslimiyet gösterdiğini görerek o örnekler üzerinden anlamaya ve onu kendimize mal etmeye, kendimize nakletmeye gayret göstereceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Efendimizin hayatına yoğunlaştığımız zaman, yani adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o yaşadığı hayatı kare kare mercek altına aldığımız zaman, şöyle bir harita gibi masamız üzerine koyduğumuz zaman, kare kare mercek altına aldığımız zaman, bütün detayları büyüterek, büyük ölçekli merceklerle büyüterek baktığımız zaman, orada çok mükemmel bir hayatla karşılaşıyoruz. Yani çok parlak bir hayatla karşılaşıyoruz. Her tarafından ışıl ışıl böyle güzellikler yansıyan, güneş gibi parıldayan, yani mükemmel, insanı hayretten hayrete düşüren, etkileyen, hayran bırakan bir davranışlar bütünüyle, güzellikleriyle karşılaşıyoruz. Orada o Cenab-ı Hakk'ın la amruke, ömre yemin olsun ey Resulüm diye yemin etmiş olduğu hayatta bir eksiklik, bir noksanlık görmüyoruz. Cenab-ı Hak onu ahlakta mucize yaratmış ve her türlü fazilet ve insanlıkta mucize bir kul olarak yaratmıştır çünkü. Şimdi teslimiyetine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın basit, hepimizin bildiği bir misal olması açısından, hicret esnasında Efendimiz Aleyhisselam'ın hem Sevir mağarasında hem de daha sonra o mağaradan çıkıp da Medine'ye doğru yol alırken müşriklerden Suraka bin Malik'in peşlerine düşmesi sırasında Yüce Rabbimize gösterdiği teslimiyeti onu örnek alabiliriz. Ki bu teslimiyetin dillere destan olduğunu biliyoruz. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret esnasında Peygamber Efendimiz'i müşrikler, Peygamber Efendimiz'i ve sadık yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı amansız bir takibe aldıklarını ve önde Efendimiz Aleyhisselam Sevir mağarasına ulaşıyor ve peşinden de müşrikler onları takip ederek oraya ulaştıklarını biliyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, burada bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en şerefli bir peygamber, en şerefli bir insan. Ve Allah'ın peygamberi, Allah'ın vahyine muhatap olan, vahiy alan en büyük kitabı Cenab-ı Hakk'ın ikram etmiş olduğu peygamber. Ve tabii ki o vahyin, Cenab-ı Hakk'ın tarafı, yani vahiy tarafına baktığımız zaman orada harikuladelik vardır, fevkaladelik vardır, mucizevi yön vardır. Yani çok büyük mucizevi hakikatler söz konusudur. Fakat yani dinde mucize çok önemli olduğu halde, bizzat peygamberin mucizesi olduğu vahyin bir defa mucizevi bir yoldan geldiği bir hakikat olmakla beraber, Resul Efendimiz Aleyhisselam yaşadığı hayata baktığımız zaman orada harikulade olaylar üzerine, yani Efendimiz hayatını, davranışlarını, tebliğini, cihadını harikulade olaylar üzerine bina etmediğini görüyoruz. Tam tersine Efendimiz Aleyhisselam'ın yeryüzündeki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sünnetullah dediğimiz, Yani içtimai kanunları, psikolojik kanunları, sabahı, akşamı, geceyi, gündüzü şartlar neyi gerektiriyorsa ve bu noktalarda Efendimiz Aleyhisselam aklını, irfanını, izanını, ferasetini bütün gücüyle kullanarak, tedbirini bütün gücüyle kullanarak orada nasıl olsa benim destekçim Allah'tır, o beni istediği gibi muvaffak kılır diyerek beşer planında kendine düşen hiçbir işi aksatmadığını, bilakis o tedbirde olabilecek en yüksek seviyede bir tedbir içerisinde olduğunu görmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü diğer türlü yani şöyle bir algı oluşuyor bizlerde, oluşan kardeşlerimizde. O Allah'ın peygamberiydi, onun yardımcısı Allah'tı. Zaten yani yatsaydı bile o muvaffak olurdu. Böyle yani bir ayağı, bir eli yağda, bir eli balda böyle bir insan, bir Müslüman gibi böyle hep mucizelere örülmüş, kerametlere örülmüş bir İslami hayat gibi bir algı oluşmuş olabilir. Bu olgunun yani mucizeyi, kerameti inkar etmeden, onların değerini, yerini, konumunu inkar etmeden bu algının eksik olduğunu düşünmemiz lazım. Bakıyoruz. Misal mi? Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Mekke'den Medine'ye hicret ederken öncelikle bütün kardeşlerinin, sahabi-i kiramın oradan teker teker emniyet içerisinde burunları karamadan hicret etmelerini sağlıyor. Uzun zaman direniyor. Müşriklerin baskısına, ölüm tehditlerine direnerek, orada orasını terk etmeyerek, orada tesahüp ederek kardeşlerine, onların teker teker erkek kadın hepsinin oradan usulü dairesince dikkatli bir şekilde, tedbirli bir şekilde ayrılmalarını ve hicret etmelerini sağlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra sabrediyor. Sonuna kadar sabrediyor. Cenab-ı Hak artık vakit bitti. Ey Resulüm sen de hicret etmen lazım dedikten sonra onu bir okuyalım. Efendimiz Aleyhisselam hicretini. Nasıl bir tedbir? Yani hiç olmadığı şekilde gecenin bir yarısında evinden çıkıyor. Gecenin bir yarısında Ebubekir Sıddık Efendimizin evine geliyor. Onu gördüğü zaman Ebubekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah ben senin bu vakitte bize geldiğini hiç görmedim. Mutlaka çok istisnai, çok önemli bir şey olmalı ki bu vakitte gelmiş olasınız. Efendimiz Aleyhisselam kimse konuştuğumuzu duymasın diyor. Diyor ki ya Resulallah kimse yok burada. Bir diyor Ayşe var diyor. Henüz tabii o zaman Efendimiz Aleyhisselam Ayşe validemizle tezevvüç etmiş değil. Ayşe var diyor benim kızım diyor. Onun diyor efendim ablası var diyor. Başka kimse yok. Onlar da çok güvenilir insanlardır. Merak etmeyin diyor ya Resulallah. Hayır diyor. Efendimiz Aleyhisselam onu alıyor. Yani sır meselesi sadece söylediğim şeyi ikimiz bileceğiz. Başka kimse bilmeyecek diyor. Ona söylüyor. Oradan çıkışları. Sonra o Sevir Mağarası giderken önce Medine değil ters bir istikamette bir yol takip etmeleri Sevir'e. Çünkü Sevir Medine yolu üzerine değil tam ters bir istikamettedir. Giden kardeşlerimiz bilirler. Oraya gitmeleri, yolda izlerini kaybetmeleri, yani almış olduğu tedbirleri, onu teker teker anlatmama belki gerek olmayabilir. Ama nasıl olsa benim yardımcım Allah bana her halükarda yardım eder düşüncesiyle Efendimiz kendisine düşen hiçbir tedbiri, hiçbir yapılacak işi ihmal etmediğini, en yüksek düzeyde buna dikkat gösterdiğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir örnektir. Yani işi keramete bırakmadan, mucizeye bırakmadan, aklımızı, irfanımızı, dinimizin prensiplerini, doğrularını dikkatlice öğrenerek ne yapmamız gerekiyorsa kur planında bunu iyi öğrenmek, iyi yapmak, bunu yaparken İşte sosyolojik kanunları, Cenab-ı Hakk'ın her türlü fiziki, sosyolojik, psikolojik, kainattaki, yeryüzündeki kanunlarını da sünnetullah'a dikkate alarak gereğini yerine getirme bir müminin şiarı olmalı ve ona göre işlerimizi yapmalıyız. Vahiy burada bize yol gösterici olmalı. Vahiy bir de hidayet, kılavuz olmalı ama bize düşen kısmı da mutlaka biz en güzel şekilde yerine getirme gayret göstermeliyiz. Bunu muhterem dinleyenlerim, antiparantez bu duygularımı ifade ettikten sonra tabii ki orada Resul Efendimiz Aleyhisselam bu tedbirleri aldı. Arkadaşla beraber Sevir Mağarası'na geldi. Fakat müşrikler de boş durmadılar. Onlar da izleri takip ettiler. Onların peşinden takip ederek onlar da ulaştılar oraya. İçeride mağaranın içerisinde Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir ile beraber onlar da mağaranın başında etrafını sağını solunu dolaşıyorlar ve şunu da söylüyorlar ve konuşulan bu sözleri de içeride hem Resulullah Efendimiz hem de Ebubekir Sıddık Efendimiz duyuyor. Diyorlar ki eğer mağaraya girmiş olsalardı güvercinlerin yumurtası kırılır, örümcek ağı da bozulurdu. İşte burada Efendimiz bu kadar tedbir aldıktan sonra burada ilahi kudret devreye giriyor. Yani orada Cenab-ı Hak kadir-i mutlak olan Rabbimiz her şeye istediği şekilde müdahale edebilir. Her şeyi istediği şekilde yönlendirebilir. Yani isterse melek gönderir, isterse güvercini gönderir, isterse yani her şeyi yapabilir. Cenab-ı Hakk'ın iradesini, Rabbimizin iradesini ve onun tasarrufunu hiç kimsenin bir şekilde tahdit etmesi, engellemesi mümkün değildir. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam o kadar tedbirli oraya geliyor, o kadar bir meşakkat, o kadar bir mesai, sahi gayret ama en son noktada müşrikler de geliyor. Orada artık peygamberini koruma ilahi tecelli bu şekilde tecelli etmesi gerekiyor. Yüce Rabbimiz de o sonsuz kudretiyle beraber bir güvercin yuvasına, bir güvercin yumurtasıyla beraber o basit, çok basit bir engelle o koskocaman dev gibi müşrikleri, acımasız azgın kafirleri oradan uzaklaştırmasını Cenab-ı Hak çok rahatlıkla biliyor ve yapıyor. İşte burada beşer planında her şey tam gerçekleşince Cenab-ı Hakk'ın kudreti istediği şekilde tecelli edebilir. Ve hemen geliyor bir güvercin oraya yuva yapıyor. Hatta yumurtluyor. Yumurtası da oluyor. Ve öyle ki o güvercinle hatta bir örümcek geliyor. Orada bir ağ örüyor. Böyle çok basit şeylerle Yüce Rabbimiz o peygamberi orada koruyor. Diyorlar ki geliyorlar. Eğer gidelim diyorlar. Şu mağaraya girelim. Bu kadar girmişken oraya da bakalım. Fakat diyorlar ya siz deli misiniz? Aklınız var mı? Yani buraya bu insan girmiş olsalardı bu örümcek yuvası olur muydu? Bu güvercin yuvası olur muydu? Bu güvercin yumurtası olur muydu? Yani hiç sizde akıl yok mu? Hiç efendim düşünmüyor musunuz? Niye boşu boşa kendinizi böyle bir daha eğilip de mağaraya bakmak için yoruyorsunuz? Buna ahmaklık denir tarzında Cenab-ı Hak onları oradan ne yapıyor? Engelliyor. İşte bu esnada tabii ki endişeye kapılan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle söylüyor. Diyor ki ya Resulallah, tabii çok endişe ediyor. Özellikle Efendimiz'in hayatından çok büyük bir korkuya ve endişeye kapılıyor Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Ben öldürülürsem nihayet bir tek kişiyim. Öldür giderim. Yani inan ki ben kendi hayatımı, kendi canımı hiç önemsemiyorum. Ölmekten de korkmuyorum. Neticede bir insanım, bir canım var, verir, giderim. Fakat eğer sen öldürülecek olursan o zaman bir ümmet helak olur. Çünkü sen benim gibi değilsin ya Resulallah. Senin vazifen, çok büyük bir vazifen var. Çok büyük bir Cenab-ı Hak seni vazifeyle gönderdi. İnsanlığın kurtuluşu için seni gönderdi. Senin hayatta kalman, o vahyi alman, Kur'an-ı Kerim'in inişinin tamamlanması, İslam nimetinin tamamen yeryüzüne yerleşmesi, insanlığa bu ilahi lütfun tam olarak gerçekleşmesi gerekiyor. O da senin varlığına bağlı. O ki sen gidersen bunlar olmaz, bunlar yarım kalır. Peygamberimiz ayakta namaz kılıyor. Hazreti Ebubekir de ona gözcülük yapıyordu. Efendimiz'e yine şu kavmin seni arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için bir endişem yok ama size bir zarar vermelerinden korkuyorum diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam da Tevbe suresinin 40. ayet-i kerimesinde de yer aldığı üzere orada çok mühim bir ifade kullanıyor. Diyor, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Efendimiz o sözünü ayette baki kılıyor. Muhallet, ebedi kılıyor. Yani oradaki o teslimiyet halini Efendimizin diyor ki ey Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olan, ikinin üçüncüsü Allah olan kişi hakkında, insanlar hakkında ne düşünüyorsun, ne diyorsun, niye bu kadar endişeleniyorsun? Bizim yanımızda Allah Celle Celaluhu var, onun kudreti var, onun lütfu keremi var. Dolayısıyla la tahzen innallâhe ma'ana. Hüzünlenme, endişelenme, korkma. Allah bizimle beraberdir ve Allah bizi koruyacaktır. Ebu Bekir Efendimiz diyor, baktım diyor, ben diyor korkudan titriyorum. Ama Resulullah Efendimiz'de o korkunun zerre kadar bir eseri yok. Vazifesini yapmış, gereken tedbiri almış, gereğini yapmış. O şekilde kalp tamamen büyük bir marifetullah üzerine Allah'a tevekkül etmiş, teslimiyet göstermiş ve o teslimiyetle arkadaşına da aşılıyor. Korkma, hüzünlenme, Allah bizimle beraber, o bizi koruyacak buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki diğer peygamberlerde de, onlar da Allah'ın peygamberleri, onlarda da böyle Yüce Rabbimize en tehlikeli zamanlarda tam bir güven duygusu, tam bir teslimiyet duygusunu örneklerini okuyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bunlardan birisi şu an aklıma gelen bir misali paylaşmak istiyorum. Firavun ordusuyla beraber Hazreti Musa'yı ve Beni İsrail'i takip ediyor. Onlar kaçmaya çalışıyorlar. Farkında oluyor. Peşlerinde koşturuyor. Neticede Hazreti Musa ashabıyla beraber Kızıldeniz'in kenarına geliyor. Firavun ordusuyla beraber geliyor. Ve şu ifade Şuara suresinde فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Tabi dönüp bakıyorlar. Firavun ordusuyla beraber silahları, atları, süvarileri böyle koşarak geliyorlar. Toz dumana katmışlar. Bunu görünce Hazreti Musa'nın yanındaki insanlar, ashab-ı Musa, diyorlar ki inna le mudrakun, eyvah öldük, mahvolduk. Firavun geliyor, bizim hepimizi kılıçtan geçirecek, denize dökecek ve hepimizi yok edecek. Artık bittik. Ama Musa aleyhisselam ne diyor? Hazreti Musa aleyhisselam kale kelle, hayır, hayır, mümkün değil. Allah bizi Firavun'a ezdirmeyecek. Allah bizi burada yok etmeyecek. Allah bizi koruyacak. İnne ma'ya rabbi seyehdin, Rabbim benimle beraberdir. Bize doğru yolu gösterecek ve bizi kurtaracak. Sonra diyor, bunun üzerine diyor, biz vahyettik Musa'ya, enedrib bi asakel bahr, ey Musa, asanı kaldır, denize vur. Fenfelaka fekâne küllü firkin kettavdül azim, ve vurdu, deniz ikiye yarıldı ve Beni İsrail, Musa ile beraber oradan geçmiş oldular. Dolayısıyla diğer peygamberlerde de Allah'a bu teslimiyet halinin misallerini görebiliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, muhterem dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu teslimiyet hali o hep devam ediyor. Mağaradan ayrılıyorlar, yollarına devam ediyorlar. Ama bu sırada müşriklerden Suraka bin Malik, 100 deve karşılığında peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekir'i öldürmek üzere peşlerine düşüyor. Diyor ki Mekke'deki müşrikler, elebaşıları, kim Muhammed'i öldürür ve kellesini getirirse ona bizden 100 deve. 100 deve tabii çok büyük bir mal, büyük bir zenginlik. Dolayısıyla Mekke'de eli silah kılıç tutan, kendine güvenen ne kadar baba yiğit varsa hepsi yollara düşüyor. Ama yollarda kalıyorlar hepsi ve muvaffak olamıyorlar. Ama bunlar işte içerisinde iyi bir sürücü, iyi bir iz takipçisi Suraka bin Malik ta varıyor, geliyor ve Efendimizin arkasından kavuşuyor. Ve Hazreti Ebu Bekir şöyle anlatıyor olayı. Biz diyor sert bir arazide yürüyorduk. O sırada Suraka'nın peşimizden Surat'ta geldiğini gördüm. Baktım geliyor. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, bize yaklaştı dedim. Efendimiz yine aynı şekilde la tahsen innallaha ma'ana, üzülme, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ve Suraka'ya beddua etti. Derhal atının ön ayağı karnına kadar hesaplandı. İşte burada da yine bu kez beddualar devreye giriyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın özel yardım tecellileri devreye giriyor. Suraka birkaç kez bunu bu tecrübeyi yaşayınca diyor ki anladım ki siz bana beddua ettiniz. Ne olur benim için dua edin. Ben de sizi takip edenleri geri çevireyim dedi. Peygamberimiz dua ediverdi. Adam kurtuldu ve geri döndü. Yol boyu her kime rastladıysa ben yerini sizin yerinize burada gereken araştırmayı yaptım. Kimse yok dedi ve böylece yol rastladı. Herkesi geri çevirdi Suraka. Yani burada da tam Suraka'nın saldırıp öldüreceği bir hengamda da Efendimiz Aleyhisselam'ın yine la tahsen innallaha ma'anayı ifade buyurması çok önem arz ediyor. Kıymetli kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, Yüce Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Sevir mağarasında olsun, Suraka'nın yakalama sırasında olsun, ifade buyurduğu bu la tahsen innallaha maana sözü hem teslimiyet açısından hem de kulda Allah ile beraberlik şuurunun, ihsan şuurunun oluşması açısından çok önem arz ediyor. Bu sebepledir ki Nakşi tarikatı, Nakşi yolu kendisine o Sevir mağarasında Peygamberimizle Hazreti Ebubekir Efendimizin 3 günlük beraber kalmalarını ve oradaki birlikteliklerini bir manevi seyri sülükün başlangıcı olarak kabul ederler. Ve orada tasavvufi anlamda, kalbi anlamda ve gizli bir zikrin telkini anlamında bir işaret olduğunu söylerler. Hakikaten bu da çok önem arz ediyor. Çünkü orada ahlaki bakımdan, tasavvufi anlamda ve kalbi bakımdan bir kulun başarabileceği en önemli mertebe, hal Allah ile beraberlik şuurunu kazanmasıdır. Bunu başardığı takdirde yani diğer şeyler çok İslam'ın emirlerini dinlemini yapmak daha kolaylaşacak. En önemli başarı o maiyet, Allah ile beraberlik şuuruna erişmek ve ona göre ihsan seviyesinde bir kulluk hayatı yaşayabilmektir. Bunu kazandığımız zaman çok büyük bir başarı elde etmiş sayılırız. Muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a olan teslimiyeti, dostun yoluna malı ve canı feda etme telakkisine istinat eden bir teslimiyetti. O yolda Efendimiz aleyhisselam nesi varsa malını da canını da feda ettiğini, tam bir feda sırrı içerisinde, fedakarlık içerisinde hem peygamberlik vazifesini hem de kulluk vazifesini ifa ettiğini, yerine getirdiğini görüyoruz. Buradaki Efendimizin cömertliği, fedakarlığı, tehlikelere göğüs germesi, hiçbir tehlikeden tabiri caizse gözünü sakındırmaması, o savaşlarda en büyük fedakarlıklar böyle. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Bedir'de savaşıyoruz. Hepimiz diyor Resulullah Efendimiz'e, en önde Resulullah Efendimiz, hepimiz diyor onun gölgesine sığınıyoruz. Onun diyor onu gölgeleyerek arka tarafına geçerek o yönde biz arkada o kılıçların darbesinden kendimizi korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla büyük bir fedakarlık, malını da canını da bu yolda feda eden Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Hatta kendisine yapılan teklifler var malumunuz. Mekke döneminde bu davadan vazgeçmesi karşılığında, yani gel seni bizim kralımız yapalım dediler. Olmaz dedi. Sana Mekke'nin en güzel kızlarını tezviç edelim dediler. Nefsani yönden yaklaştılar. Olmaz dedi. Seni tedavi ettirelim dediler. Hayır, ben hasta değilim dedi. Sana mal toplayalım, en zenginimiz ol dediler. Yani mala karşı hırs duygular, o yönden yaklaşmaya çalıştılar. Olmaz dedi. Neticede ne söyledi? İşte o fedanın, fedakarlığın tam böyle temessül etmiş hali, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız ben yine Rabbimin bana verdiği bu emaneti taşımaktan vazgeçmem, bu davadan vazgeçmem buyurdu. Dolayısıyla Resul Efendimizin o Allah'a teslimiyeti fedai can ve fedai mal üzerine bina ettiği için orada çok büyük bir teslimiyetin izlerini görmek mümkündür. Ve nitekim şair, teslimiyet sırrına eren kimselerin sahip oldukları kalbi kıvam ve haleti ruhiyeyi şöyle dile getiriyor. Girenler nakdi cani, girenler nakdi can isar ederler babu teslime, erenler bezmine başka türlü armağan olmaz. Teslimiyet kapısına girenler bu yola canlarını feda ederler. Zira erenler meclisine bundan başka bir hediye takdim edilmez. İşte Efendimizin takdim ettiği hediye böyle bir hediyeydi ve böyle bir hediye takdimiyle teslimiyet sırrını elde etmişti Efendimiz Aleyhisselam. Tabii ki dinimizde bizden o teslimiyeti, o Allah'a emirlerine teslimiyeti bizden istiyor. ayet-i kerimede Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde İnnallâhe iştara minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum bi enne lehumul cenneh. Allah müminlerden canlarını, mallarını satın aldı. Ne karşılığında? Cennet karşılığında. Ey mümin kullarım, siz bana benim yolumda canınızı, malınızı feda edeceksiniz. Fî sebilillah, cihat için, Allah yolunda her türlü fedakarlık için bunları vereceksiniz. Bunun karşılığını ben de size cenneti vereceğim diye. Yani cennet mukabili fedai can ve mal gerektiğini de buradan anlamış oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a gösterdiği teslimiyeti sebebiyle onun yolunda başına gelen musibetleri aldırış etmez, hayatın normal akışı içinde meydana gelen hadiselerde bile Allah'a teslimiyeti hep hatırlar ve hatırlatırdı. Bunun bir güzel misalini birlikte değerlendirelim. Rivayetlere göre bazı münafıklar küçük Bedir gazvesi demek olan Bedir Sura'da müşriklerle karşılaşmaya hazırlanan İslam askerlerine Kureyş ve yandaşlarının büyük bir güç topladıklarına söyleyerek onları caydırmaya çalışmışlardı. Bu Uhud Savaşı'nın peşinden meydana gelen bir hadise, küçük Bedir gazvesi. Uhud'un peşinden Efendimiz Aleyhisselam Ebu Süfyan ayrılırken, Uhud'dan ayrılırken Bedir'de buluşmak üzere diye bir söz söylemişti. Ve Efendimiz Aleyhisselam da savaş sonrası bu Ebu Süfyan'ın bu sözü üzerine müminlere Bedir'e gidiyoruz. Orada düşmanlar eğer oradalarsa, karşımda dururlarsa tekrar savaşa devam edeceğiz, onlar savaşacağız diye buyurmuştu. Dolayısıyla Müslümanlar da müşriklerle karşılaşmaya hazırlanıyorlar, İslam askerleri. Ama bu arada tabii bazı söylentiler geliyor. Siyer'den okuduğumuz ve öğrendiğimiz gibi Kureyş ve yandaşlarının büyük bir güç topladıkları haberi geliyor. Ve siz bak bir Uhud gibi bir hezimet yaşadınız. Bir kısmınız öldü, 70 tane Müslüman şehit oldu. Sizler de yaralandınız, çok zor durumdasınız. Kıpırdayacak haliniz yok, savaşacak durumunuz yok. Bir de orada çok kalabalık bir orduyla karşılaşırsanız o zaman iyice helak olursunuz ve öldürülürsünüz diye bir kısım münafıklar böyle içten içe hazırlanıp oraya gitmek isteyen askerlere caydırmaya, onlara böyle vesvese vermeye çalışıyorlar. Böyle bir ortam, ne var ki bu haber müminlerin Allah'a güvenlerini ve zafer olan inançlarını pekiştirmişti de hiçbir zafiyet göstermeden hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, ne güzel vekildir o demişlerdi. Onların bu güzel davranışları Yüce Rabbimizin rızasına mazhar oldu ve onlar hakkında şu ayet-i kerimeler geldi. Bazı münafıkların Müslümanlara, düşmanlarınız size hücum için hazırlandılar. İnnennâse kad cemâû lekum fehzerhum, aman onlardan sakın. Demeleri o müminlerin imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, ne güzel vekildir o dediler. Bunun üzerine onlara hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve ikramlarıyla döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Burada müminlerin Allah bize yeter, düşmanın sayısı önemli değil şeklindeki teslimiyetleri ve Allah'ın rızasını her şeyden önde tutmaları en küçük bir sıkıntıya düşmeden başarılı olmalarını sağladığını görüyoruz. Yani gerçekten orada şartlar çok ağır. Yani Uhud gibi bir savaş olmuş. Orada yaşanan hadiseleri biliyoruz. Çok büyük olaylar yaşanmış, şehit olanlar var, yaralı olanlar var ve büyük bir olay Uhud gerçekten. Peşinden bu kadar yorgun, argın Müslüman askerlerin Efendimizin emriyle hiç tereddüt göstermeden oraya kadar gelmeleri, hatta oraya giderken yaralı askerler birbirlerini sırtlarında taşıyorlar. İki arkadaştan birisi diyor ki, bak diyor, Allah bizden, Allah'ın Resulü bizden oraya gidip savaşmamızı istiyor ama ikimiz de yaralıyız. Ama bakıyorum ki benim yaralarım seninkine göre biraz daha az. Ben daha iyi durumdayım sana göre. Kardeşim sen çok ağır bir durumdasın. Gel diyor, ben senin sırtını taşıyacağım. Arkadaşını alıyor, sırtında götürüyor. Hatta Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ondan da bahsediyor. Kendisine diyor, yaralandıktan sonra bile diyor, o yaralı hallerinde Cenab-ı Hakk'ın emrine teslimiyet gösterdiler ve oraya kadar geldiler diye ayet onların bu halini de evidileştiriyor. Zira Allah Teala kendisine tevekkül edenlerin bu güvenini asla boşa çıkarmıyor. Öyleyse müminlerde bulunması gerekli olan inançta tereddütsüzlük, Allah'a sarsılmaz bir itimat ve teslimiyettir. Bu onların en büyük gücü ve başarılarında sırrı burası olmaktadır. Bunun izlerini hem Efendimizin hayatında hem de sahabenin hayatında da bunları ne yapıyoruz, görüyoruz. Nitekim Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken de söylemiştir. Ve müminler de söylemişlerdir. Zor durumda kalan, çok zor şartlarda peygamberlerin tekrar ettiği, Allah'ın yardımını talep ettikleri ve Cenab-ı Hakk'a teslim etmek için söyledikleri bir sözdür bu söz, kıymetli dinleyenlerimiz. Bunu biz de söyleyebiliriz. Devamlı zikirlerimizde bunu da ifade edebiliriz. Hasbunallah ve ni'mel vekil veya hasbiyallah ve ni'mel vekil. Yani hasbiyallah dersek Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Yani tevekkül edilecek olan, işlerin kendisine bırakılacağı olan ne güzel vekildir. Hasbunallah ve ni'mel vekil ise Allah bize yeter, o ne güzel vekildir anlamına geliyor. Tabi İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken de bu sözü söylüyor. Ve Cenab-ı Hak ona اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol deyince derhal bütün varlığımla alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum diyor. Bu ayet ile teslimiyetin timsali olarak da İbrahim aleyhisselam bize takdim ediyor. Muhterem dinleyenlerimiz, bu misaller çerçevesinde teslimiyet konusuna yaklaştığımız zaman orada gerçek müminlerin, ki bunların başında tabii peygamberler geliyor ve en zirvede Efendimiz aleyhisselam geliyor. Onda Allah'a iman, marifetullah, Allah'ın esma, sıfat ve zatıyla olabildiği tanıyabilme, bunların hepsi tahakkuk ettiğinden dolayı hayatların her zamanlar, özellikle zor zamanlarda çok büyük bir teslimiyet timsali olduklarını ve Allah'a teslimiyet gösterdiklerini, bu konuda hiç tereddüt yaşamadıklarını misalleri görmüş oluyoruz. Dolayısıyla biz de o örnek şahsiyetlerden, Efendimizin bir örnek davranışlarından hareketle aynı yolu takip ederek Rabbimize tam bir iman, tam bir tevekkül ve teslimiyeti kazanmaya, onu kulluk hayatımızda o teslimiyeti sergilemeye biz de ihtiyacımız vardır, bizim de vazifemiz vardır. Cenab-ı Hak bize bunları kolay getirsin, anlamayı ve tatbik etmeyi bizlere lütfeylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.